Kaleb, Rabbi tüm yürekle izleyen bir adamdı. Eğer uzun ve iyi bir yaşam, yaşamanın sırrını öğrenmek istiyorsanız, bu sır işte buradadır. Yeşu 14. bölüm 10 ve 11. ayetlerde ise, Rab sözünü tuttu, beni yaşattı. İsrailler çölden geçerken Rabbin Musa'ya bu sözleri söylediği günden bu yana 45 yıl geçti. Şimdi 85 yaşındayım. Bugün de Musa'nın beni gönderdiği günkü kadar güçlüyüm. O günkü gibi hala savaşa gidip gelecek güçteyim diye yazıyor. Kaleb şimdi 85 yaşındaydı ama hala Musa'nın kendisini Kenan diyarına casus olarak görevlendirdiğinde sahip olduğu o gençlik gücünde olduğunu söyleyebiliyordu. İsrailoğullarının 40 yıl süren çölde dolaştıkları süre boyunca Kaleb ve Yeşu dışındaki bütün birinci nesil üyeleri vaat edilen topraklara giremeden çölde yaşamlarını kaybetmişlerdi. Casuslukla görevlendirilen diğer 10 kişiyle beraber Yeşu ve Kaleb geri döndüklerinde Kenan diyarı ile ilgili olarak gözlemlerine dayanan raporlar sunmuşlardı. Sorulan soru şuydu, İsrail Kenan diyarını ele geçirebilecek miydi? Yeşu ile Kaleb Rabbin de yardımıyla İsrailoğullarının Kenan topraklarını ele geçirebileceklerinden emindiler. Onunla beraber giden diğer 10 casus ise ülkede çeşitli devler görmüşler ve korktuklarından Mısır'a yani tutsaklığa, zincirlere, kerpiç işine, kelepçelere, acı ve zulme geri dönmek istemişlerdi. Bakın İsa Mesih İncil'de Luka bölümünde şu uyarıda bulunur. Sabana el atıp da arkasına bakan Tanrı'nın egemenliğine yakışmaz. Tanrı İsrailoğullarını Kenan topraklarına girmeye çağırmıştı ve Kaleb bunun gerçekleşeceğine inanan birisiydi. Bu 40 yıl süresince sanımca çoğu kez Kaleb ile diğerleri arasında şuna benzer konuşmalar geçmiştir. Ah Kaleb kardeş, burada çöllerde güneşin altında ziyan olup gidiyoruz. Baksana gölgede 50 derece sıcaklık var. Kaleb şöyle karşılık verir. Öyle mi? Bana hiç de öyle sıcak gelmiyor. Belki biraz sıcak ama ben asıl Eşkol'de gördüğüm üzümleri hayal ediyorum. Hebron şehrini düşünüyorum. Babamız İbrahim o yerleri çok severdi. Ben de çok seviyorum. İşte ben o yerlere gidiyorum. Kaleb çölde geçirdiği uzun yıllar süresince kuşkusuz geleceği de düşünmekteydi. Büyük bir umudu, beklentisi vardı. Bu umut onu genç tutuyordu. İsrailoğullarının çölde geçirdiği 40 yıllık zaman halkın çoğunu ortadan kaldırırken Kaleb'e hiçbir zarar vermemiş, tam tersine onu daha da gençleştirmiş, daha da sağlıklı kılmıştı. Onlar yaşlanırken Kaleb gençleşmişti. Vaat edilen topraklardaki devler yani aşılması imkansız görünen sorunlar diğerlerini korkutmuştu. Kendilerini yerin çekirgesi gibi görüyorlardı. Oysa Kaleb Tanrı'yı düşünüyordu. Bu adamın yüreği korkudan tamamen özgürdü. Martin Luther'in dediği gibi, Tanrı'yla bir olan her zaman çoğunluktadır. Kaleb'in güven bağladığı Tanrı elbette Kenan diyarının devlerinden daha güçlüydü. Kaleb bana Burma'da 12 yıl misyonerlik yapıp İsa Mesih'e tek bir can kazanamayan Adoniram Yutson'u anımsatıyor. Onu Burma'ya gönderen misyon şirketinin yönetim kurulu sonunda ülke şartlarının zorluğuna ya da Yutson'un beceriksizliğine değinmeden ona diplomatik bir mektup yazarak ondan geri dönmesini ister. Ona bir de Burma'nın geleceğiyle ilgili beklentilerinin ne olup ne olmadığını sorar. Yanıtında şöyle yazar Yutson. Gelecek tıpkı Tanrı'nın vaatleri gibi aydınlık olacak. Onca yıl boyunca Burma'nın çöllerinde kalabilmiş olmasının tek nedeni onun Tanrı'ya olan güveniydi. Rabbi tanıtmak amacıyla birçok zorluğa göğüs gelmiş olmakla birlikte sonunda uzun yıllar sonrasında ruhsal uyanışa tanıklık edebilmiştir. Yani Yutson'un hayatı bu uğurda hiç de boşuna geçmemiştir. Sevgili dostum, bugün Tanrı'nın size vermek istediği ruhsal bereketlerin hepsinden yararlanabiliyor musunuz? Belki de dertlerim çok diyorsunuzdur. Biliyorum Mesih inanları yaşamlarında zaman zaman sıkıntı ve zorluklarla karşılaşırlar. Bu benim yüreğimde de büyük bir dert oluşturur ama unutmayalım ki gün gelecek tüm dertlerimiz birer birer son bulacaktır. Evet, hayatımızda her zaman çeşitli sıkıntılar ve sorunlar olacak. Bunlardan şikayet etmeye hakkımız var tabii ama umudumuz konusunda ne diyeceğiz? Gelecekten ne bekliyoruz? Kaleb çölde geçirdiği o uzun 40 yıl boyunca Mesih'te olan ruhsal bereketlerin tadını çıkartabilen birisiydi. Kaleb Tanrı'ya inanıp güvendiği ve de imanlı biri olduğu için şöyle dedi. Yeşu 14. bölüm 12. ayette. Rabbin o gün söz verdiği gibi bu dağlık bölgeyi şimdi bana ver. Orada Anakların yaşadığını ve surlarla çevrili büyük kentleri olduğunu o gün sen de duymuştun. Belki Rab bana yardım eder de onun dediği gibi onları oradan sürerim. Anımsayacaksınız, kutsal kitabın yaratılış bölümünde İbrahim paydaşlık anlamına gelen Hebron bölgesine gitmişti. Orası ruhsal paydaşlık yaşanan bir yerdi. Kalev de Tanrı ile ruhsal paydaşlık içerisinde yaşayan biri olduğundan bundan böyle Hebron'da yaşamayı arzuluyordu. Yeşu 14. bölüm 13 ve 14. ayetlerde Yeşu Rab'den aldığı buyruk uyarınca Yahuda bölgesindeki Kiryat Arba'yı Hebron'u Yüfenne oğlu Kalev'e miras olarak verdi. Arba Anaklıların atasıydı. Kalev Anak'ın 3 torununu onun soyundan gelen Şeşay, Ahiman ve Talma'yı oradan sürdü diye yazıyor. Sevgili dostlarım, gün gelecek bizler ödüllendirileceğiz. Bu ödüllendirilmemiz Rabbin hizmetindeki gayretimize, ortaya çıkardığımız ürünlere, saygınlığımıza ya da yaptığımız şöhrete göre belirlenmeyecek. O zaman önemli olan şey şu olacak. Rabbi tüm yürekten izledik mi yoksa izlemedik mi? Bu nedenle bugün şunu söylemek istiyorum ki Rabbin çocukları için en önemli şey Rabbi tüm yüreğiyle izlemektir. Bir Tanrı adamı olan Kalev kendisine Hebron'u seçti. Orada devler vardı ama o hala şöyle diyordu. Ben ne pahasına olursa olsun o yeri istiyorum. Benim için en iyi yer orasıdır. Bizler de Tanrı'nın İsa Mesih'teki yüksek çağrısının bulunduğu noktaya doğru güvenle, sabırla ve gayretle koşmaya devam etmeliyiz. Yeşu 15 ila 19. bölümler arasındaki temel konu ülke topraklarının İsrail oymakları arasındaki paylaşımıdır. Bu bölümde Şeria Irmağı'nın batı yakasına yerleşen İsrail oymaklarına verilen vaat edilen toprakların paylaşımı anlatılmaktadır. 15. bölümde Yahuda oymağına verilen topraklar, 16. bölümde Efraim oymağına verilen topraklar, 17. bölümde Maneşya oymağına verilen topraklar, 18 ve 19. bölümlerde de Şimeon, Zebulun, İssakar, Aşer, Neftali ve Dan oymaklarına verilen topraklar anlatılmaktadır. İsrail ulusu için çok önemli sayılabilecek bu kesim bugün yaşayan bizler için çok şey ifade etmez. Bu nedenle bu bölümde sadece bizim için önemli sayılabilecek birkaç noktaya değineceğiz. 14. bölümde Kalev'in Yahuda oymağından olduğunu ve Tanrı'nın ona Hebron bölgesini verdiğini görmüştük. 15. bölümde de bu adamla ilgili başka bilgiler daha yer almaktadır. Bununla birlikte Yahuda oymağına verilen toprakların bütün sınırları bu bölümde anlatılır. Yeşu 15. bölüm 13 ve 14. ayetlerde Yeşu Rab'den aldığı buyruk uyarınca Yahuda bölgesindeki Kiryat Arba'yı Hebron'u Yefunne oğlu Kalev'e miras olarak verdi. Arba Anaklıların atasıydı. Kalev Anak'ın 3 torununu onun soyundan gelen Şeşay, Ahiman ve Talma'yı oradan sürdü diye yazıyor. Görüleceği gibi bizim ihtiyar Kalev'in istediği topraklar devlerin yaşadığı topraklardı ve Kalev sanki genç bir delikanlıymışçasına bu devleri o topraklardan kovuyordu. Yeşu 15. bölüm 15 ila 19. ayetler arasında ise oradan eski adı Kiryat Sefer olan Devir kenti halkının üzerine yürüdü. Kalev Kiryat Sefer halkını yenip orayı ele geçirene kızım Aksa'yı eş olarak vereceğim dedi. Kenti Kalev'in kardeşi Kenaz'ın oğlu Otniel ele geçirdi. Bunun üzerine Kalev kızı Aksa'yı ona eş olarak verdi. Kız Otniel'in yanına varınca onu babasından bir tarla istemeye zorladı. Kalev eşeğinden inen kızına bir isteğin mi var diye sordu. Kız bana bir armağan ver dedi. Madem Negev'deki toprakları bana verdin su kaynaklarını da ver. Böylece Kalev yukarı ve aşağı su kaynaklarını ona verdi diye yazıyor. Yahuda oymağının yerleştiği topraklar bölümün başlarında anlatılmaktadır. Sonra şehirlerden söz edilir. Sanımca bu şehirlerin çoğunun adlarını haritanızda bulamayacaksınız çünkü bunlar ta aşağılarda Negev bölgesinde yer almaktadır. Yusuf Yakup'un 12 oğlundan birisiydi ve onun iki oğlu Efraim ve Maneşya burada birer oymak olarak sayılmaktadır. Levi oymağı kahinlerin yetiştiği bir oymak olduğundan onlara herhangi bir toprak ayrılmamıştı. Bu nedenle vaat edilen toprakları miras alan oymakların sayısı 13 yerine hala 12 olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeşu 16. bölüm 1. ayette Kura'da Yusuf oğullarına düşen toprakların sınırları doğuda Eriha sularının doğusundan Eriha'daki Şeria ırmağından başlayarak çöle geçiyor. Eriha'dan Beytel'in dağlık bölgesine çıkıyor diye yazar. Anımsayacağınız gibi Maneşya oymağı ikiye bölünmüştü. Oymağın yarısı Şeria ırmağının doğu yakasına yerleşmişti. Geri kalan yarısı da nehrin karşı tarafına geçerek şimdi artık kuzeydeki bölgelere yerleşiyordu. Bu bölümde Yusuf'un çocukları ve de özellikle Efraim için önemli bir olay anlatılmaktadır. Yeşu 17. bölüm 14. ayette Yusuf oğulları Yeşu'ya gelip mülk olarak bize neden tek kurayla tek pay verdin dediler. Çok kalabalığız çünkü Rab bizi bugüne dek alabildiğine çoğalttı. Kendilerine ülke topraklarından büyük bir bölüm verilmediği için Efraim oymağına bağlı kimseler burada şikayet ediyordu. Gerçekten de Efraim oymağına, Manaşe oymağına verilen toprakların neredeyse yarısı büyüklüğünde bir bölgeyi vermişlerdi. Efraim oymağı kalabalık bir oymaktı. Sayıca diğer birçok oymaktan daha fazlaydılar. Yeşun'un kendisi de Efraim oymağından geliyordu. Bu nedenle Efraimliler Yeşun'un kendilerine bir kıyak yapacağını düşünüyorlardı. Ama Yeşu bu konuda hiçbir şey yapmadı. Paylarına düşen topraklar dağlık bir bölgedeydi. Arazileri kıraç, tarlaları verimsizdi. Tabi böyle bir paylaşımdan hiç de memnun kalmamışlardı. Yeşu 17. bölüm 15. ayette, Yeşu, o kadar kalabalıksanız ve Efraim'in dağlık bölgesi size dar geliyorsa, Perizlilerin ve Refalıların topraklarındaki ormanlara çıkıp kendinize yer açın diye karşılık verdi. Eğer bugün bu bölgeden geçecek olursanız toprakların tıpkı İç Anadolu bölgesinde olduğu gibi kıraç, verimsiz ve çıplak olduğunu görürsünüz. Peki onca ağaca ne oldu diye soracaksınız. Yüzyıllar boyunca bu bölgeden geçen düşmanlar köşede bucakta nerede ağaç görmüşlerse biçip kesmişler ve yeşili tamamen ortadan kaldırmışlar. Bir zamanlar İsrail'in bu bölgesinde büyük bir ağaç dikme kampanyası başlatılmıştı. Gün gelecek bütün bu topraklar yeniden yeşile bürünecektir. Çünkü bir zamanlarda yeşildi. Sırası gelmişken söyleyeyim. İsa Mesih'in yaşadığı günlerde Yeruşalim'in hemen dışındaki Zeytinlik Dağı yemyeşil bir dağdı. Üzerinde baştan aşağıya ağaçlar vardı. Eğer o günlerde de bugün olduğu gibi tek tük ağaç bulunmuş olsaydı, İsa Mesih'in düşmanları onu ve öğrencilerini Getsemani bahçesinde bulup yakalamak için hiçbir engelle karşılaşmazlardı. Ağaçların arasından geçerek tam İsa Mesih'in bulunduğu yeri bulabilmeleri için askerlerin Yahuda'nın rehberliğine ihtiyaçları olmazdı. Evet, Yeşu'nun kendi halkına verdiği yanıt soylu bir yanıttı. Yeşu 17. bölüm 17 ve 18. ayetlerde Yeşu, Yusuf oğullarına Efraim ve Manaşe oymaklarına şöyle dedi. Kalabalıksınız ve çok güçlüsünüz. Tek kuraya kalmayacaksınız. Dağlık bölgede sizin olacak. Orası ormanlıktır ama ağaçları kesip açacağınız bütün topraklar sizin olur. Kenanlılar güçlüdür. Demirden savaş arabalarına sahiptirler ama yine de onları sürersiniz. Yeşu şöyle diyordu. Eğer elinizdekileri beğenmiyorsanız dağlara çıkın. Oradaki nimetlere sahip olun. Ama ülkede devlerin var olduğunu sakın unutmayın. Dişinizi tırnağınıza takarak çalışmanız gerekecek. Yani savaşmanız gerekecek. Bu uğurda bir bedel ödeyeceksiniz. Ne zaman şikayet etmeyi bırakırsak o zaman daha çok toprağımız olacak. Ünlü İncil vaizlerinden birisi bir gün başka bir eyalette bulunan küçük bir kasabayı ziyaret eder. Ve pazar günü olunca evlerinde konuk olduğu kişilerle beraber kiliseye gider. Katıldığı kilisede duydukları karşısında şaşkına uğrar. Çünkü o kilisenin genç vaizi kendisinin yıllar önce hazırlamış ve kitap olarak bastırmış olduğu vaazlarından bir tanesini kelimesi kelimesine cemaate okumaktadır. Genç vaiz kürsüden indikten sonra kapıda ziyaretçilerle tokalaşırken ünlü ziyaretçi vaiz genç vaize sorar. Delikanlı, bu sabahki vaazını dinlemekten büyük bir bereket ve keyif aldım. Bu konuşmayı kaç saatte hazırladın? Genç vaiz yanıt olarak yaklaşık 3 saatte hazırladım der. Çok ilginç der ünlü ziyaretçi vaiz. Oysa benim bu konuşmayı hazırlamam tam 8 saatimi almıştı. Sevgili dostum, ruhsal bereketleri ve kazanımları elde edebilmek için çalışmak, uğraşmak, emek harcamak gerekir. Yıllar önce öğrencilerimden bir tanesi imanlı bir toplulukta vaiz olarak aktif bir işe girmişti. 3 yıl orada ruhsal hizmette bulunduktan sonra bir gün beni görmeye geldi. Bana sıkıntılı ve huzursuz olduğunu söyledi. Çünkü topluluğuna anlata anlata bütün bildiklerini bitirmişti. Ona kutsal kitap çalışmasına ne kadar zaman ayırdığını ve bir vaazı ne kadar zamanda hazırladığını sordum. Yanıt olarak pek öyle düzenli kutsal kitap çalışmadığını, vaazların da yarım saat ile bir saat arasında hazırladığını söyledi. İşte sorun tam orada yatmaktaydı. Ben pazar günleri kilisede vereceğim bir vaaz için önceden en az 8 saat hazırlık yaparım. Bu bazen 15-20 saatimi dahi alabilir. Ruhsal bereketleri elde edebilmek için sıkı çalışmak gerekmektedir. Unutmayalım ki düşmanımız var. Ülkede devler var. Şeytan ayağınıza çelme takıp sizi yere düşürebilmek için her türlü hileye başvurmaktadır. Bu nedenle kesinlikle ayık ve uyanık olmanız gerekmektedir. Yeşu 18. bölüm 1. ayette ülkenin denetimini eline geçiren İsrail topluluğu Şilo'da bir araya geldi. Orada buluşma çadırını kurdular. İsrailoğulları Efraim bölgesinde bulunan Şilo kentinde toplanma çadırı kurmuştu. Ne var ki kurulan bu çadır kalıcı ve sürekli bir çadır olmayacaktı. Çünkü bu yer ülkenin merkezinde değildi. Henüz gelecekte bir gün Tanrı Davut peygamber aracılığıyla bir yer belirleyecek ve bu yere Yeruşalim adı verilecekti. Ancak bu yer belirlenip kuruluncaya dek İsrailoğulları Tanrı'ya Şilo'da tapınacaklardı. Bütün hakimler süresince de toplanma çadırı Şilo'da bulunmaya devam etmiştir. Geri kalan toprakların paylaşımına geldiğimizde Yeşu burada bir görev belirliyordu. Yeşu 18. bölüm 2 ve 3. ayetlerde ne var ki mülkten henüz paylarını almamış 7 İsrail oymağı vardı. Yeşu İsraillere bu uyuşukluğu üzerinizden ne zaman atacaksınız? Atalarınızın tanrısı Rabbin size verdiği toprakları ele geçirmek için daha ne kadar bekleyeceksiniz dedi. İsrail ulusunun oymaklarından 7 tanesi tabiri caizse elleri cebinde boşta dolaşıyor ve Yeşu'ya soruyorlardı. Peki ya bu topraklar? Bu toprakları bize verecek misin? Yeşu'nun onlara yanıtı şöyle oldu. Her birinize belirli yerler verildi. Gidin size verildiğini söylediğimiz topraklara yerleşin. Daha ne kadar bekleyeceksiniz? Tanrı bazen bizimle de bu şekilde uğraşır. O bütün ruhsal bereketleri bizim için hazırlamıştır. Ama bu bereketlere sahip olmak söz konusu olunca her nedense tembelliğimizden bu bereketlerden yararlanamayız. Oysa Tanrı bize karşı her zaman iyi olmuştur. Onun lütfu, sevgisi, iyiliği ve bereketleri için ona ne kadar şükretsek azdır. O öylesine tatlıdır ki, o halde bizler neden ona yaklaşıp bu bereketlerden kendimize düşeni almayalım? Yeşu'nun bu sözlerinden sonra bu oymaklar harekete geçerler ve daha önceden kendileri için belirlenen toprakları ele geçirerek buralara yerleşirler. Benyamin oymağı kendisine pay olarak Yahudiye toprakları ile Efraim ve Dan oymaklarına verilen topraklar arasında kalan bölgeyi miras alıyordu. Yeşu 19. bölüm 9. ayette Şimon oğullarına verilen pay Yahuda oğullarının payından alınmıştı. Çünkü Yahuda oğullarının payı ihtiyaçlarından fazlaydı. Böylece Şimon oğullarının payı Yahuda oymağının sınırları içinde kalıyordu. 15. bölümde gördüğümüz gibi Yahuda oymağına ayrıcalıklı davranılarak toprakların en gözdesi verilmişti. Çünkü Yahuda oymağı kral soyundan soylu bir oymaktı. Ülke ve ulusun hem dinsel hem de siyasi başkenti bu oymağın bulunduğu topraklarda kurulacaktı. Bu başkentin Yeruşalim olduğunu ve bunun Kral Davut tarafından belirlendiğini zamanı geldiğinde göreceğiz. Yahuda oymağına verilen topraklar yüz ölçüm olarak oldukça büyük olduğundan bu toprakların güney bölgesi Şimon oğullarına veriliyordu. Zebulun, İssakar, Aşer, Neftali ve Dan oymaklarına düşen paylara gelince şunları görürüz. Zebulun oymağına verilen topraklar Celile bölgesinin düzlükleriydi. İssakar oymağının aldığı topraklar ise Tabor dağının batısında kalan Celile denizinin güneyine doğru uzanan topraklardı. Kuzeydeki Karmel dağı ile Sur ve Sayda şehirleri de bu topraklar üzerinde yer alıyordu. Neftali oymağı Celile denizinin kuzeye uzanan batı yakasına yerleşmişti. Dan oymağına düşen topraklar ise batıda Akdeniz sahili ile Benyamin oymağına verilen topraklar arasında kalan topraklardı. Daha sonra Dan oymağından bazıları kuzeye göç edecek ve Neftali topraklarının kuzeyinde kalan topraklara yerleşecekti. Bu bölüm Tanrı'nın İsrail ulusu ve oymaklarının yerleştiği topraklarla ilgili nedenli ayrıntılı bilgiler verdiğini gösterir. Üzerine yerleşilen topraklar ve bu toprakların üzerinde yaşayan ulus bir arada ele alınıyordu. Tanrı onları sadece vaat edilen toprakları vermekle kalmamış ama aynı zamanda İsrail oymaklarının her birine ülke topraklarından belirli bir bölgeyi vermişti. Buradan şunu anlıyoruz ki Tanrı her bireyle ve sahip olduğu şeylerle ayrı ayrı ilgilenmektedir. Evet, bu olay aracılığıyla Tanrı bugün yaşayan bizlere ruhsal bir ders öğretmek istemektedir. Yani Tanrı her birimizle teker teker ilgilenmektedir. O bizimle ilgili her şeyi bilir. Özel hayatımızı da A'dan Z'ye olduğu gibi bilir. Bir keresinde oldukça inançsız ve inatçı bir komşum bana şöyle demişti. Herkesten uzakta yalnız başıma yaşayabileceğim çöllere gitmek istiyorum. Aslında gayet normal bir istek, değil mi? Bizler de bazen herkesten uzak yerlere, gürültü ve gerginlikten uzak yerlere gidip kafa dinlemek istiyoruz. Ama ona hoşuna gitmeyeceği bir şey daha söyledim. Evet dedim. İnsanlardan kaçabilirsin ama ya Tanrı'dan kaçabilecek misin? Tanrı'dan kaçamazsın sevgili dostum. Çöle de gitsen, aya da gitsen hiç fark etmez. Sen nereye gidersen git, o yine orada olacaktır. Yeşu'nun aldığı özel paya bakalım şimdi. Yeşu 19. bölüm 45 ila 51. ayetler arasında şöyle yazar. Yehud, Bene, Berak, Gat, Rimmon Meyarkon ve Yafa'nın karşısındaki topraklarla birlikte Rakkon topraklarını yitiren Danoğulları gidip Leşem'e saldırdılar. Kenti alıp halkını kılıçtan geçirdikten sonra tümüyle işgal ederek oraya yerleştiler. Ataları Dan'ın anısına buraya Dan adını verdiler. Boy sayısına göre Danoğulları oymağının payı köyleriyle birlikte bu kentlerdi. İsrailler bölgelere göre toprakları bölüştürme işini bitirdikten sonra kendi topraklarından Nun oğlu Yeşu'ya pay verdiler. Rabbin buyruğu uyarınca ona istediği kenti Efraim'in dağlık bölgesindeki Timnat Serah'ı verdiler. Yeşu kenti onarıp oraya yerleşti. Kahin Elazar, Nun oğlu Yeşu ve İsrail oymaklarının boy başları tarafından Şilo'da Rabbin önünde buluşma çadırının kapısında kura ile pay olarak bölüştürülen topraklar bunlardı. Böylece ülkeyi bölüştürme işini tamamladılar. Yeşu bir tanrı adamı olduğu İsrailoğullarını Kenanlara karşı başarıyla yönlendirip zafer kazandığı için İsrailoğullarının ona ülke topraklarında istediği yere yerleşebileceğini söylediklerini düşünebilirsiniz. Ama işin aslı böyle değildir. İsrailoğulları yerleşmesi için Yeşu'ya herhangi bir toprak önerisinde bulunmamışlardır. Tercihi Yeşu'nun kendisi yapmıştır ve Şilo'nun yaklaşık 15 kilometre uzağındaki çıplak tepelere sahip herhangi bir kimsenin en son isteyebileceği bir yer olan Timnat Sera'yı seçmiştir. Bu olay bana İbrahim ile Lut'un Mısır diyarına döndüklerinde yaşadıkları olayı anımsatır. İbrahim Lut'a sen istediğin yeri seç, ben de geriye kalanları alırım demişti. Bunun sonucunda da Lut ülkenin en gözde en bereketli topraklarını seçmiş, İbrahim'e de çorak, verimsiz topraklar kalmıştı. Bu olay bu kişilerin karakterini açıklar. Yeşu çölü andıran toprakları seçmişti. Bu seçim Yeşu'nun karakterini yeterince açıklıyordur sanırım. Bu olay aynı zamanda İsrailoğulları ile ilgili olarak da bir şey açıklar. İsrailoğulları bu tanrı adamının verimsiz çorak toprakları seçmesinden çok memnun kalmış görünüyorlardı. Baksanıza hiç itirazda dahi bulunmadılar. Yalandan da olsa ona ülkenin daha verimli, daha gözde topraklarından birini alması için ısrarda bulunmadılar.